Ayrım 35, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 376. Artık silahı olduğuna göre Felix'in yapacağı tek şey Orlov'u odasından dışarı çıkarmaktı. Nasıl yapacağını da biliyordu, evde yangın çıkaracaktı. Çıplak ayak, bir elinde tüfeği, diğerinde mum, holü geçip konuk salonuna yürüdü. Birkaç dakika bekleyeyim diyordu içinden, birkaç dakika sonra işim bitiyor. Yemek salonlarını da geçip mutfağa girdi. Burada Charlotte'un planı biraz yetersiz kalıyordu. Çıkış yolunu kendi araması gerekti. Sonunda bir kapı buldu, sürgüsünü açtı. Kapı eşiğinde mumunu söndürdü. Gözleri biraz karanlığa alıştıktan sonra çevredeki yapıları görebilir duruma gelmişti. Bu iyiydi, çünkü dışarıda gezinen nöbetçiler yüzünden mum yakmak istemiyordu. Önünde küçük bir avlu vardı. Eğer plan doğruysa avlunun karşı ucunda bir garaj, bir atölye ve benzin deposu olacaktı. Avlunun karşı ucuna yürüdü. Önündeki yapı eskiden samanlık olmalıydı. Şimdi herhalde atölye olarak kullanılıyordu. Arka tarafı açıktı. Felix iki büyük otomobilin farlarını fark etti. Yakıt deposu neredeydi peki? Başını kaldırıp baktı. Yapının içi oldukça yüksekti. Bir adım attığı sırada alnına bir şey çarptı. Ucunda ağızlık kısmı olan bir hortumdu bu. Yukarıdan sarkıtılmıştı. Üstteki samanlık bölümünde bulunduruluyordu. Benzin gerektiği zaman otomobil buraya getirilip hortumla benzin boşaltılıyordu. Güzel dedi içinden. Şimdi benzini dolduracağı bir kap gerekliydi. İki galonluk bir kova işini görürdü. Garajın içinde bütün dikkatiyle yürüyüp aranmaya başladı. Bir şeyi devirip gürültü çıkarmaktan korkuyordu. Ama kova falan yoktu. Ev planını gözünün önüne getirdi. Bulunduğu yer mutfak bahçesine çok yakındı. Burada sulama için kullanılan bir kova ya da benzeri bir şey olmalıydı. Tam gidip bakacakken birden bir burun çekişi duydu. Felix put kesildi, polis yürüyüp geçti. Felix kalp atışlarını duyabiliyordu. Polisin feneri bahçeyi aydınlattı. Mutfak kapısını kapatmış mıydım diye panik içinde düşündü Felix. Ve az sonra fener ışığı oraya vurunca kapatmış olduğunu gördü. Polis yoluna devam etti. Felix o ana dek soluğunu tutmuş olduğunu fark edip derin bir soluk verdi. Bir dakika kadar polisin uzaklaşmasını bekledikten sonra kendisi de aynı yönde mutfak bahçesine doğru yürüdü. Burada da kova gibi bir şey bulamadı. Fakat ayağı bir hortuma takıldı. Uzunluğu 35 metre kadar vardı. Birden aklına şeytanca bir fikir geldi. Ama önce polisin kaç dakikada bir devriye gezdiğini bilmesi gerekiyordu. Saymaya başladı. Bir yandan sayarken hortumu alıp yeniden garaja getirdi ve otomobillerin arkasına gizlendi. 900 saydığında polis yeniden geldi. Tam 15 dakika zamanı olacaktı. Benzin hortumunu bahçe hortumunun ağzına geçirdi, sonra yine avlunun karşısına yürüdü. Mutfakta durup ucu sivri bir şiş buldu, sonra yeniden mumunu yaktı. Hortumun bir ucu elinde, gerisini salıverip mutfaktan içeri servis odasına, yemek salonuna, hole ve kütüphaneye dek yürüdü. Hortum oldukça ağırdı, gürültü çıkarmadan işini görmesi epey zor oluyordu. Felix durup bir kulak kabarttı, hala ses yoktu. O sırada birinin kalkıp kitaplıktan bir kitap almaya kalkması ya da konuk salonundan bir bardak konyak içmek istemesi bütün planını alt üst edecekti. Birkaç dakika daha gerekiyordu. Topu topu birkaç dakikacık. Hortumun uzunluğu yetecek mi diye merak etmişti ama sonunda elindeki ucu kütüphanenin kapısına dek yetmişti. Felix buradan geri yürüyerek 2 metrede bir elindeki şişle hortumda delikler açtı. Mutfak kapısından çıkıp garaja geldi, tüfeğini iki eliyle kavrayıp sopa gibi tutmuştu. Bekleyiş yıllar gibi sürdü. Neden sonra ayak seslerini işitti. Polis önünden geçip durdu, fenerini yerdeki hortuma doğru tutup bir şaşkınlık sesi çıkardı. Felix tüfeği kafasına indirdi, adam sendeledi. Felix düş artık lanet olası diyerek bütün gücüyle bir kez daha vurdu. Adam yere düştü. Felix vahşi bir hırsla tüfeği bir kez daha indirdi adamın kafasına. Polis yığıldı kaldı. Felix benzin hortumuna dönüp musluğu buldu, sonuna dek açtı. Lydia evlenmeden önce bir aşığım vardı dedi. Aman tanrım diye içini çekti Stephen. Neden açıkladım diye düşündü Lydia. Çünkü bu yalan herkesi mutsuz edecek ama artık sürdüremeyeceğim. Babam bunu öğrenince aşığımı hapse attırıp işkence ettirdi. Eğer seninle evlenmeyi kabul edersem işkenceyi hemen durduracaktı. Sonra birlikte İngiltere'ye gider gitmez de hapisten çıkaracaktı. Kocasının yüzüne baktı. Beklediği denli yıkılmış görünmüyordu ama dehşet duyduğu da belliydi. Baban çok kötü bir insanmış dedi Stephen. Şimdi onun yüzünde bir zorlama vardı. Doğrusunu istersen diye devam etti kocası. Ben de sana aşık değildim. O sırada babam ölmüştü. Walden kontesi olacak bir eş gerektiği için sana evlenme önermiştim. Sana daha sonraları böyle çılgıncasına aşık oldum. Seni bağışladım derdim ama bağışlanacak bir şey yok ki. Bu denli kolay mı olacaktı diye geçirdi içinden Lydia. Beni bağışlayıp yeniden sevebilir mi? Bu ölüm havası içinde her şey olabilirmiş gibi geliyordu. Lydia kendini zorlayıp devam etti. Dahası var dedi. Üstelik daha kötü. Stephen'ın yüzünde acı dolu bir merak okunuyordu. O halde hemen söyledi. Seninle evlendiğim zaman zaten gebeydim. Stephen sarardı. Charlotte. Lydia ses çıkarmadan başıyla onayladı. Charlotte benim kızım değil mi?
Değil.
Oh tanrım. Şimdi seni fena yıktım diye düşündü Lydia. Bu aklının ucundan bile geçmezdi işte.
Ah Stephen, müthiş üzgünüm.
Stephen donuk donuk yüzüne bakmaktaydı. Benim kızım değil dedi uykuda gibi. Benim kızım değil. Lydia bunun kocası için ne demek olduğunu biliyordu. İngiliz soyluları kadar dünyada hiç kimse soy ve kan bağlarına önem vermezdi. Kaç kez Charlotte'u karşısına alıp etimsin, kemiğimsin dediğini anımsadı. Stephen'ın İncil'den kaptığı başka söz duymamıştı zaten. Kendi duygularını düşündü. Bebeğin yaşamaya başlayışında kendinden bir parça gibi hissederdi insan. Daha sonra ayrı bir birey olarak ortaya çıktığında bile tam bir ayrılma duyamazdın. Erkekler için de aynı olmalıydı. Bazen kadınlar bunu düşünemiyordu ama mutlaka böyle olmalıydı. Stephen'ın yüzü gerilmiş, rengi hepten solmuştu. Birden müthiş yaşlanmıştı sanki. Bunu neden şimdi söylüyorsun bana? Yapamam diye düşündü Lydia. Daha fazlasını açıklayamam. Zaten yeterince perişan ettim onu. Fakat sanki yokuş aşağı yuvarlanmaya başlamış, artık durması olanaksız gibiydi. Sözcükler ağzından boşalıverdi. Çünkü Charlotte gerçek babasıyla karşılaştı, her şeyi biliyor. Zavallı yavrucak dedi Stephen, ellerini yüzüne götürdü. Lydia gelecek soruyu tahmin ediyordu. Babası kim? Müthiş bir panik içindeydi. Bunu söyleyemeyecekti artık. Bunu duyarsa Stephen hemen oracıkta ölüverirdi. Ama söylemesi de gerekiyor. Artık bu gizlerinin öldürücü ağırlığını tümden atmak istiyordu. Ne olur sorma diye geçirdi içinden. Şu anda sorma, buna dayanamazsın. Stephen başını kaldırıp karısının yüzüne baktı. Tıpkı bir yargıç gibiydi. En küçük bir ifade belirtisi yoktu. Sanki mahkeme sonunda yargıyı okuyor. Lydia da mahkum koltuğunda kararı bekliyordu.
Sorma, ne olur.
Babası da Felix tabii dedi Stephen. Lydia soluğunu tuttu. Stephen sanki bu tepkiyi beklermişçesine başını salladı. Şimdi ne yapacak diye düşündü Lydia korkuyla. Kocasının yüzüne bakıyor fakat hiçbir anlam çıkaramıyordu. Stephen o anda tümüyle yabancı biri gibiydi. Tanrım, büyük tanrım, ne yaptık biz böyle dedi Stephen. Lydia birden boşanıverdi. Charlotte ana babasının da yanılabilir insanlar olduğunu gördüğü sırada Felix çıktı ortaya. Yaşamla, fikirlerle dopdolu, tabuları devirerek çıkıverdi karşısına.
bağımsız kafalı bir genç kızı büyüleyecek nitelikler. Bunu iyi bilirim. Çünkü aynı duyguları ben de tatmıştım. Böylece tanıştılar. Charlotte ondan çok hoşlandı ve yardım etti. Ama seni seviyor Stephen. Bu bakımdan hala senin kızın. Seni sevmemek olası değil. Seni herkes seviyor.
Stephen'ın yüzü put gibiydi. Ne olursa övsün, bağırıp çağırsın, hatta kalkıp beni dövsün diye düşünüyordu Lydia. Fakat kocası hiç kımıldamadan o yargıç yüzüyle ona bakmakta devam ediyordu. "Peki sen?" diye sordu. "Sen de ona yardım ettin mi?"
"Bilerek etmedim," dedi Lydia. "Hayır, ama sana da yardım etmiş sayılmam. Ben korkunç, nefret edilmesi kötü bir kadınım."
Stephen ayağa kalkıp karısının omuzlarından tuttu. Elleri mezar gibi soğuktu. "Sen benim misin peki?"
"İstedim Stephen. Gerçekten bütünüyle senin olmak istedim."
Elini yanağına götürdü fakat yüzünde sevgi yoktu. Lydia ürperdi.
"Sana söylemiştim. Anlattıklarım bağışlanır gibi değil."
"Felix'in nerede olduğunu biliyor musun?" diye sordu Stephen. Lydia yanıt vermedi. Eğer söylersem bu Felix'i öldürmek gibi bir şey olur diye düşünüyordu. Ama söylemezsem o zaman Stephen'ın ölümü demek oluyor. "Biliyorsun," dedi Stephen. Lydia başını sallamakla yetindi. "Bana söyleyecek misin?" diye sordu Stephen. Lydia kocasının gözlerine baktı. "Eğer söylersem beni bağışlar mı acaba?" "Stephen, seçimini yap," dedi. Lydia tepe taklak bir çukura yuvarlandığını hissediyordu. Stephen umutla kaşlarını kaldırdı.
"Evin içinde," dedi Lydia.
"Aman tanrım, nerede?" Lydia'nın omuzları iyice çöktü. Yapmıştı işte. Felix'e son bir kez ihanet etmişti.
"Çocuk odasında gizleniyor," dedi.
Stephen'ın yüzündeki put gibi ifade yok olmuştu. Yanakları kızarmış, gözleri öfkeyle parlıyordu.
"Ne olur beni bağışladığını söyle," dedi Lydia.
Stephen karşılık vermeden koşarak odadan çıktı. Felix bir elinde mumu, diğerinde tüfeği ve kibritiyle mutfaktan girip servis odasına koştu. Benzinin o ağır iç bayıltıcı kokusu her yanı kaplamıştı. Yemek odasında hortumdaki deliklerden birinden benzin fışkırıyordu. Alevler içinde hemen yanmasın diye hortumu biraz kenara aldı. Sonra bir kibrit çakıp benzini iyice emmiş olan bir halının üstüne fırlattı. Halı birden parlayıverdi. Felix ağzı kulaklarında konuk salonuna koştu. Kadife bir yastık bulup bunu bir delikten fışkıran benzine tuttu. Yastık sırılsıklam olduktan sonra bir kanepenin üzerine bıraktı. Birkaç yastık daha getirip üstüne yerleştirdi. Sonra da ateşe verdi. Yastıklar çılgınca yanmaya başladı. Felix holden geçip kütüphaneye geldi. Hortumun ucundan fışkıran benzin zemini kaplamıştı. Raflardaki kitapları yere saçtı. Buradan silah odasına açılan kapıya gidip açtı. Sonra elindeki mumu yerdeki benzin birikintisine fırlattı. Büyük bir rüzgar üfürmesi gibi bir gürültüyle kütüphane alevlere boğuldu. Kitaplar ve benzin müthiş bir hızla yanıyordu. Az sonra perdeler ve mobilya döşemeleri de alev aldı. Hortumdan benzin boşalmaya devam ediyordu. Felix yüksek sesle güldü. Silah odasına girdi. Bir avuç mermi daha alıp cebine indirdi. Buradan çiçek odasına geçti. Bahçeye çıkan kapıyı açıp kendini dışarı attı. Evden uzaklaşıp batıya doğru yürüdü. Bütün sabırsızlığına karşın 200 adım uzaklaşana dek durmadı. Sonra dönüp güneye doğru aynı uzaklığı yürüdü. Sonra da tam evin önüne gelene dek doğu yönüne gitti. Evin ana giriş kapısına varmıştı. Evin önünde oturmuş piposunu tüttüren ikinci polis memurunu gördü. Öbür polis mutfak avlusunda ya baygın ya da ölü yatmaktaydı. Felix bulunduğu yerden kütüphanedeki alevleri görebiliyordu. Fakat polis hem biraz uzakta hem de arkası dönüktü, ama her an dönüp görebilirdi. Felix'le ev arasında kapıdan 50 metre ötede büyük bir ceviz ağacı vardı. Felix bahçeye girip ağaca doğru yürümeye başladı. Polis de aşağı yukarı Felix'in bulunduğu yöne bakmaktaydı fakat onu görmedi. Felix'in umurunda değildi. Görürse onu da öldürürüm dedi içinden. Artık fark etmezdi. Kimse yangını durduramazdı. Herkes evden çıkacak diye düşündü. Her an fırlayabilirler dışarı. O zaman da ikisini birden öldüreceğim. Elinde çifteyle ağaca yaslanıp beklemeye başladı. Artık evin öteki ucundaki alevleri de görebiliyordu. Ne yapıyorlar içeride diye merak etti. Walden konağın konuklar kesimine koşarak geldi ve Thompson'ın kaldığı mavi odanın kapısını tıklattı. Ardından hemen içeri daldı. ''Ne oldu?'' dedi Thompson yataktan. Walden lambayı yaktı. Felix evin içinde. ''Aman tanrım!'' Thompson hemen yataktan fırladı. ''Nasıl girmiş?'' ''Charlotte içeri sokmuş.'' dedi Walden acı acı. Thompson telaşla pantolonunu ve ceketini giydi. ''Nerede olduğunu biliyor muyuz?'' ''Çocuk odasında, tabancan yanında mı?'' ''Hayır ama Orlov'un yanında üç adamım var. Onlardan ikisini yanıma alıp Felix'i kıstırırız. Ben de seninle geleceğim.'' ''Gelmeseniz daha...'' ''İtiraz etmeyin.'' diye bağırdı Walden. ''Onun öldüğünü görmek istiyorum.'' Thompson halden anlayan garip bir bakış attı. Sonra da odadan dışarı fırladı. Walden de arkasındaydı. Koridoru geçip Alex'in odasına vardılar. Kapı dışında bekleyen koruyucu ayağa kalkıp Thompson'u selamladı. ''Adım Barrett'ti değil mi?'' dedi Thompson. ''Evet efendim.'' ''İçeride kimler var?'' ''Bishop ve Anderson efendim. Açsınlar kapıyı hemen.'' Barrett kapıyı tıklattı. Hemen bir ses karşılık verdi. ''Parola.'' ''Mississippi'' dedi Barrett. ''Kapı açıldı. Ne var Charlie?'' ''Aa, siz miydiniz efendim?'' ''Orlov nasıl?'' diye sordu Thompson. ''Bebek gibi mışıl mışıl uyuyor efendim.'' ''Haydi haydi artık.'' diye telaşlanıyordu Walden. ''Felix evin içindeymiş.'' dedi Thompson. ''Barrett ve Anderson, siz ikiniz benimle ve Sayın Lord'la geleceksiniz. Bishop sen odada kal. Herkes tabancasının dolu olduğunu kontrol etsin.'' Walden önden yol göstererek onları çocuk odasına getirdi. Tıpkı tüfeğinin ucunda büyük bir aslan gördüğü zamanlar duyduğu o korkuyla karışık, tuhaf, telaş duygusu vardı. Kalbi büyük bir hızla atıyordu. Eliyle çocuk odasının kapısını gösterdi. ''İçeride elektrik var mı?'' diye fısıldadı Thompson. ''Evet'' dedi Walden. ''Düğme nerede?'' ''Kapının hemen solunda, omuz düzeyinde.'' Barrett ve Anderson tabancalarını çektiler. Walden ve Thompson kapının iki yanına çekilip ateş hattından çıktılar. Barrett kapıyı bir tekmede açtı. Anderson içeri dalıp hemen bir yana çekildi. Ardından Barrett atılıp elektrik düğmesini çevirdi. Hiçbir şey olmadı. Walden odanın içine baktı. Barrett ve Anderson okul odası ve yatak odası bölümlerini gözden geçiriyorlardı. Az sonra Barrett'in sesi duyuldu. ''Burada kimse yok efendim.'' Çocuk odasında yalnızca bir leğen kirli su ve buruşmuş bir avlu vardı. Walden dolap kapısını gösterdi. Burada küçük bir bölme vardır. Barrett dolap kapısını açtı. Herkes heyecanla bekledi. Barrett elinde tabancasıyla içeri girdi. Biraz sonra çıktı. Burada gizlenmiş ama şimdi yok. Thompson kafasını kaşıdı. Bütün evi aramalıyız dedi Walden. Thompson keşke daha çok adamımız olsaydı diye ayıflandı. ''Batı kesiminden başlayalım.'' dedi Walden. ''Haydi.'' Çocuk odasından çıkıp Walden'ın peşinden merdivenlere geldiler. Aşağı inerken Walden duman kokusu aldı. ''Bu ne?'' Thompson da burnunu çekti. Walden dönüp Barrett'la Anderson'a baktı. İkisi de sigara içmiyordu. Koku daha da arttı. Şimdi bir de ağaçlar arasında esen bir rüzgar sesi duyulmaktaydı. Birden Walden büyük bir korkuya kapılarak ''Evim yanıyor.'' diye bağırdı. Merdivenleri koşarak indi. Walden holü geçip konuk salonunun kapısını açtı. Müthiş bir sıcaklık yüzüne çarpınca sendeleyerek geriledi. Salon cehenneme dönmüştü. Söndürülecek gibi değildi. Batı kesimine doğru bakınca kütüphanenin de alevler içinde olduğunu gördü. Döndü. Thompson tam arkasındaydı. ''Evim yanıyor.'' diye haykırdı Walden. Thompson onu kolundan çekip merdivenlere götürdü. Anderson ve Barrett de buradaydılar. Hole gelince Walden daha kolay soluk alabildiğini fark etti. Thompson son derece serin kanlıydı. Hemen emirler vermeye başladı. ''Anderson sen hemen koş dışarıdaki polislere haber ver. Biri gidip bir hortum ve musluk bulsun. Sonra merdivenlerden çıkıp uşakların odalarına koş ve herkesi uyandır. En kısa zamanda kendilerini bahçeye atsınlar. Sayım yapacağız. Barrett sen hemen koş Churchill'i uyandır. Bahçeye çıkmasını sağla. Ben Orlov'a gidiyorum. Walden siz Lydia ve Charlotte'u alın. Haydi hemen harekete geçsin herkes.'' Walden merdivenleri koşarak çıkıp Lydia'nın odasına vardı. Karısı geceliği de koltuğa oturmuş, ağlamaktan gözleri kıpkırmızı olmuştu. ''Ev yanıyor.'' dedi Walden soluk soluğa. ''Hemen ön bahçeye koş. Ben gidip Charlotte'u çıkaracağım.'' O anda aklına yemek çanı geldi. Yok dedi, sen Charlotte'u al, ben gidip çanı çalacağım. Merdivenleri koşarak inerken çanı neden daha önce düşünmediğini ayıflanıyordu. Holde bulunan uzun ipek bir ip çekildiği zaman evin çeşitli yerlerinde herkesi yemeğe çağıran bir çan çalardı. Walden ipe asıldı. Evin en uç köşelerinden bile çan sesinin yankılandığını duydu. Holden geçmekte olan bir hortum fark etti. Yangın söndürme girişimi başlamış mıydı? Bunu kimin başlatmış olacağını düşünemiyordu. İpe asılmaya devam etti. 35. ayrımın sonu. Sayfa 388.